Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn ve bihi nestaîn. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından ben Deniz Ömer Çelik, siz değerli dinleyenlerimi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi, en derin hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukbamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle doldursun. Bütün insanlığı, ümmeti Muhammed'i bizleri her türlü şerlerden, virüslerden, kötülüklerden muhafaza buyursun. Daha güzel günler göstersin inşallah. Kıymetli dinleyenlerimiz, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kalpleri menfi duygulardan, küfür gibi, şirk gibi, gaflet gibi, haset gibi menfi duygulardan arındırması, tezkiye etmesi, temizlemesi, bunun yolunu, yöntemini, ne şekilde Efendimiz Aleyhisselam bunları yaptı, başardı, kalpleri selim hale getirdi, tertemiz kılınmasına vesile oldu Allah'ın izniyle. Bu hususları görüyoruz. Bugünkü programımızda da çok derin bir hastalık olan, çok zararlı bir hastalık olan ruhlara, kalplere sirayet edip insanı gerçekten rahatsız edici, ruhları zehirleyici bir hastalık olan haset illetinden Efendimiz Aleyhisselam hangi yollarla müminleri, Müslümanları temizledi, korumaya çalıştı ve bu yönde ne tür telkinlerde bulundu? O konuyu birlikte değerlendirmeye çalışacağız. Bir hadis-i şerifle başlayalım. Ebu Davud Edeb 44. bapta yer alan bir hadis-i şerife göre sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Ateşin odunu yakıp bitirdiği gibi haset de iyilikleri yer bitirir. Bu kadar tehlikeli. Bu kadar bir tıpkı insanın ömrünü bitiren bir kanser virüsü gibi, bir koronavirüsü gibi böyle bu da bir manevi virüs ve o bir kalbe iliştiği zaman orada başlıyor kemirmeye, eritmeye başlıyor ve onun yediği bitirdiği şeyler de iyilikler. Böyle zararlı bir manevi virüs, haset denen virüs. Kıymetli dinleyenlerimiz, hepimizin de malumu olduğu üzere haset, başkasının sahip olduğu maddi veya manevi bir imkanın yok olmasını istemektir. Yani onda olsun, bende de olsun değil de, yani bende olur veya olmaz, önemli değil, yeter ki onda olmasın. Elinden gitsin ve malı telef olsun, hatta kendisi de telef olsun, ölsün tarzında bir kardeşimizin, bir başka birisinin elindeki maddi manevi nimetlere göz dikmek ve onların yok olmasını istemek, sadece tabii istemekte kalmıyor insanın içinde bu duygu, aynı zamanda bu dışa da taşıyor ve o imkanların, o malın mülkün yok olması, telef olmasına da için bir faaliyette zaman zaman söz konusu olabiliyor. Dışa yansıyor, tezahürleri oluyor. Yani mesela diyelim ki Yahudiler Peygamberimiz Aleyhisselam'ı çok kıskanıyorlardı. Ayet-i kerimeler buna yer veriyor. Ona da bahsedeceğiz. Kıskanıyorlardı ama o kıskançlıkları sadece içinde kalmıyordu onların. Onu öldürmeye teşebbüs ediyorlardı. Kaç kez suikast planladılar öldürmek için. Mekke'de müşrikler Peygamber Efendimiz'i kıskanıyorlardı. İşte Ebu Cehil'in hastalığı buydu. Yani işte biz diyor Haşimoğulları'yla her bir konuda yarıştık. İşte Kabe'nin örtüsüdür, hacıların hizmetleridir, şudur budur. En son bizden bir peygamber çıktı dediler, biz ne yapacağız şimdi? Bizden bir peygamber çıkmadı. Ben asla inanmam. Böyle haset ateşiyle peygamberimize inanmadığını, karşı geldiğini, onu öldürmeye kastettiğini de görüyoruz. Dolayısıyla bu kötü duygu sadece insanın içinde bir duygu olarak kalmıyor. İnsanı böylesine yanlış işleri yapmaya da ciddi manada bir motivasyon sahip olabiliyor. Bu dilimizde bu hasede kıskançlık ve çekememezlik diye tabir edebiliyoruz zaman zaman. Ve bu haset kalbe ait, kalbe bulaşan, kalpte olan çok kınanmış, mezmum bir hastalık olarak biliyoruz. Kur'an-ı Kerim bu menfi tutumun kişi ve toplumların imanı boyutunu zedeleyebileceğini de dile getiriyor. Mesela Bakara suresi 109. ayet-i kerimede Estağfirullah وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ اِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَنْ تَبَيَّنَهُمُ الْحَقِّ. Ehli kitaptan çoğu hakikat, gerçek, apaçık belli olduktan sonra, yani Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın peygamber olduğu, getirdiği kitabın hak kitabı olduğu, getirdiği dinin hak din olduğu gerçeği ortaya çıktıktan sonra bunu bile bile sırf içlerinden ki kalplerindeki hasetten ötürü sizi imanınızdan vazgeçirip küfre döndürmek isterler. Yani şimdi öyle bir kötü duygu ki, yani adam kendisi kafir yetmiyor, Müslümanları da dinden döndürmek, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a imanı döndürmek için de faaliyet gösteriyorlar ki bu tür faaliyetleri de hep yine ayet-i kerimelerde anlatılıyor. Onların bu yolundaki planları, hileleri, tuzakları yine çok detaylı bir şekilde ilgili yerlerde anlatılmaktadır. Bu ayet-i kerime bilhassa Yahudilerin Müslümanları imandan vazgeçirme yönündeki isteklerinin altında haset duygusunun da yattığını bize haber vermektedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kulun kalbinde imanla haset bir arada bulunmaz buyurmak suretiyle iman gibi hasedin de kalbi bir amel olduğuna dikkat çekiyor. Ne var ki iman kalplerdeki müsbet yönelişi, haset ise menfi yönelişi temsil etmektedir. Dinimizde kötü huylardan biri olarak addedilen hasedin yasaklandığını belirten pek çok delil bulunmaktadır. Bunun en açık ayet-i kerime, yani yine hasedi kötüleyen ayet-i kerimeler her biri bu konuda elimizde sağlam delillerdir. Çünkü Cenab-ı Hak onları hep kötü duygu olarak bize aktarıyor. Demin okuduğum ayet-i kerime de böyle. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın razı olmadığı, kötü dediği bir şeyin onun yasak olduğu, kötü olduğu, ona uzak kalmak gerektiğini zaten anlamış oluyoruz. Mesela Felak suresinin son ayet-i kerimesinde, 5. ayet-i kerimesinde وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدْ. Haset ettiği zaman da haset edenin şerrinden Allah'a sığınırım diye bize öğretiyor. Şimdi dolayısıyla haset eden eğer şer bir iş yapmış oluyorsa dolayısıyla onun iyi olduğunu söylemek mümkün değil. Onun kötü olduğunu oradan da rahatlıkla anlayabiliriz. Yine bir başka ayeti kerime Nisa suresi 32. ayeti kerime. Bu ayeti kerime biraz da karı koca ilişkileri, işte kadınlar, erkekler, onların hakları ile ilgili efendim bir ayet-i kerimedir. Ama ayet-i kerimenin bir kısmı şöyle. Estağfirullah. وَلَا تَتَمَنَّوْ مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. Allah'ın sizi birbirinize üstün kılmasını haset etmeyiniz. Yani bazınızı bazınıza takdir ettiği, üstün kıldığı şeyleri iç geçirerek elde etmenize mümkün olmayacak bir şekilde onları elde etmeyi temenni etmeyiniz, buna da haset etmeyiniz buyuruluyor. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine içinde hasetten de sakındırdığı ve pek çok güzel konuyu ele almış olduğu bir mübarek sözlerinde hadis-i şerifte Müslim Kitabul Bir, yani iyilik kitabı 32-33. hadislerde yer aldığına göre şöyle tavsiyelerde bulunuyor, öğütlerde bulunuyor sevgili Peygamberimiz. Birbirinize haset etmeyiniz. Alışverişte müşteri kızıştırmayınız. Birbirinize buğz etmeyiniz. Birbirinizden yüz çevirmeyiniz. Ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez, onu yardımsız bırakmaz, onu küçük görmez. Ve sonra sevgili Peygamberimiz mübarek göğüslerine işaret ederek et-takva hâhuna, üç defa et-takva hâhuna, takva işte buradadır, takva işte buradadır, takva işte buradadır, yani kalbine işaret ederek, o takvanın merkezine işaret ederek bu ifadeyi kullanıyor. Zaten ayet-i kerimede Cenab-ı Hak اُولَٰئِكَ تَحَنَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ لِلْتَقْوَى. Allah onların kalplerini takva imtihanına tabi tuttu ve sonra da o kalplerde takvanın olduğunu gördü diye takvayı kalbe nispet ettiğini görüyoruz. Hucurat suresinin 3. ayet-i kerimesinde. Sonra Efendimiz Aleyhisselam devamla kişiye kötülük olarak Müslüman kardeşini hor görmesi, küçük görmesi, tahkir etmesi yeter. Her Müslümanın kanı, malı ve namusu diğer Müslümana haramdır. Allah sizin bedenlerinize ve suretlerinize bakmaz, ancak kalplerinize bakar. Burada tabi hadis-i şerif çok farklı konuları dile getiriyor ve sakınılması gerekecek hususları dile getiriyor. Kardeşliğe halel getirecek buğz gibi, haset gibi, yüz çevirmek gibi, tahkir etmek gibi hususlardan kaçınmamızı istiyor ve özellikle Müslümanın kanı, malı, namusu diğer Müslümana haramdır. Aslında sadece Müslümanın değil, bütün insanların böyledir. Yani bütün insanların canları, malları, namusları muhteremdir, değerlidir, mukaddestir ve onlara haksız yere hiçbir kimsenin el uzatması ve dokunması doğru değildir. Eğer insanlık böyle topluca bir şey tepki gösterecek derse, bu tepkiyi tıpkı bir virüse, salgına karşı gösterdiğimiz bu tepkiyi, bu karşı duruşu Allah'ın haramları karşısında göstermemiz gerekiyor. Yani bir insanın eğer haksız yere kanı heder ediliyorsa, bir insanın sadece, milyonlarca insanın değil. Yani adam ne yapıyor şimdi? Bir bomba atıyor, onlarca yüzlerce insanı bir anda öldürebiliyor. İşte diyelim ki böyle başka yollarla binlerce, yüz binlerce insanın kanı heder edilebiliyor. Sonra malı, insanların evleri, barkları, malları, mülklerine alınıyor. Toprakları, arazileri, dükkanları, bakkalları, her şeyi elden gidebiliyor. Namuslarına tasallut edilebiliyor, tecavüz edebiliyor. Ama bakıyoruz ki böyle Allah'ın açıkça haram kılmış olduğu bu şeyler karşısında böyle doğru dürüst kimsenin bir kılı kıpırdamıyor, bir tepki gösteremiyor. Ama yani işte bir sağlıkla alakalı bir sıkıntı olduğu zaman, bir salgın olduğu zaman neticede birkaç insanın diyelim ki hastalık yolu ölümüne sebep olacak bir şey karşısında gerçekten olması gereken belki çok daha fazla fevkinde bir tepki gösterilebiliyor. Yani şunu ısrarla altını çizerek söylüyoruz ki bunlar da doğru tepkilerdir, doğru karşı durmalardır ama en büyük tepkimizi, eğer kalbimizde iman varsa, biz Müslümansak, en büyük tepkimizi biz Allah'ın bir haramı işlendiği zaman, Allah'ın bir farzı terk edildiği zaman, hele hele o dindeki 5 tane korunması gereken ana esaslar, din, can, mal, namus ve akıl, bunlara tecavüz edildiği yerlerde bütün insanlığın böyle en baştan ayağa kadar herkesin en büyük tepkiyi buna göstermemiz gerekiyor. Yani yeryüzünde eğer bir insana kasten zulmediliyorsa, canına, malına, namusuna tecavüz ediliyorsa, orada 8 milyar insanın devlet başkanlarından en alt kademedeki insanına kadar hepimizin durun bakalım kardeşim bu olmaz. Eğer böyle bir şey olacak olursa biz ne diye efendim dünyada yaşıyoruz, ne diye insanız diye tepki göstermemiz gerekiyor. Bu ayetten, hadislerden biz bunu anlamış oluyoruz. Kıymetli, değerli dinleyenlerimiz, peki hasedin haram kılınması ve kötü karşılanmasının sebebi nedir? Sebebi hasetçinin itirazının ve muhalefetinin gerçekte Allah'a karşı olmasıdır. Yani burada yani birisini efendim kıskanırken niye elinde şu malı var, şu mülkü var, niye böyle işte yok olsun gitsin tarzında düşünürken, içten içe böyle pazarlıklar yaparken aslında orada Allah'ın bir tasarrufuna, Allah'ın bir takdirine karşı çıktığımızın farkında olamıyoruz. Çünkü insana her türlü nimeti, mevki ve makamı, üstünlüğü ve hayrı veren Allah Teala'dır. O halde bir kimsenin sahip olduğu nimetlere karşı haset etmek, kıskançlık beslemek Allah'ın iradesine müdahale anlamına gelir. Yukarıda naklettiğimiz kulun kalbinde imanla hasedin bir arada bulunmayacağını beyan eden hadis-i şerifte de bu duruma işaret edildiğini görmekteyiz. Ayrıca hasedin zararı da hasetçiden başkasına değildir. Zira iman kalbe huzur ve sükun verirken haset gönlün sıkıntıya düşmesine sebep olmaktadır. Bunun yanında kalplerini imanla süsleyen hakiki müminlerin haset gibi kötü bir duyudan kurtulmuş olacağını da söylemek mümkün. Yani iman tam kalbe girecek olursa, kalp tam imanla bezenmiş olursa, وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ, Allah sizin imanı kalbine süslediği ayetinde olduğu gibi, o zaman hasede yer kalmayabilir. Ama sadece tabi hasedin zararı hasetçiye olmuyor. Çünkü Cenab-ı Hak bize ondan sakınmamızı emrettiğine göre min şerri hasinize haset, kıskandığı zaman, dolayısıyla o kıskançlık kalplerde zaman zaman kalmıyor. Oradan eyleme dönüşerek haset edilen mahsuda da onun zararı dokunabiliyor. Dolayısıyla hasedin şerrinden sakınmak demek onun bize sıçramasından sakınmak anlamına geliyor. Dolayısıyla hasetin hem haset edene hem de haset edilene bir zararı olacağı anlaşılmış olmaktadır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diğer kötü ahlaki zaaflara birlikte haset etmekten de sakındırarak ey Allah'ın kulları kardeş olunuz diye tavsiye etmişti. Bu kötü huyların terk edilmesinin toplumda samimi duygu ve davranışların oluşmasında büyük bir tesire sahip olduğunu bize göstermektedir. Bununla birlikte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalbin haset gibi manevi bir hastalıkla kirlenmesi durumunda yapılan iyiliklerin ve hayırlı amellerin kıymetinin de heder olacağını, konuşmamızın başına belirttiğimiz ateşin odunu yakıp bitirdiği gibi hasette iyilikleri yer bitirir hadis-i şerifi haber vermektedir. Burada kalplerini haset gibi, kıskançlık gibi, kin gibi öyle Müslüman kardeşine karşı olumsuz duygulardan arındırmış olan insanların, temiz, selim hale getirmiş insanların Allah katında ne kadar değerli olduğu ve onların cennete gireceğiyle ilgili olarak asıl saadette yaşanan bir olayı sizlere paylaşmak istiyorum. Bu Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor ve olayın kahramanı da Abdullah bin Amr diye bir sahabe. Hazreti Enes'in naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ashabından bazı kimselerle birlikte mescitte veya mescidin yanında otururken oraya Efendimiz aleyhisselam şöyle buyuruyorlar. Şimdi buraya cennet ehlinden bir şahıs gelecek. Gelecek kişinin cennetlik olduğunu Efendimiz bildiriyor, müjdeliyor. Efendimiz'e bu yetki vardı. Cenab-ı Hak ona bildirdiği takdirde Efendimiz bunları hem biliyor hem de bize haber veriyordu. Şimdi buraya cennet ehlinden bir şahıs gelecek. Böyle deyince tabi orada bulunan insanlar da merak ediyorlar. Kim bu acaba? Tanıdık birisi mi? Kimin akrabası? Nerede? Nedir? Ne değildir? Diye herkes böyle merakla bakıyor. Biz de orada olsak gerçekten biz de meraklanırız. Çünkü cennet ehli. Kesin cennettik. Tam diyor o sırada nalinlerini sol eline almış, sakalından abdest suları damlayan Ensar'dan bir adam. Hatta başka bir rivayette yaşlı bir adam olduğu da söyleniyor. Yaşlı bir adam geldi. Ertesi gün Peygamberimiz bu sözü tekrar aldığı sırada yine aynı şahıs aynı şekilde nalinlerini sol elinde sakalını abdest suları damlayarak mescide geliyor. Üçüncü günde yine şekilde vuku buluyor bu olay. Efendimizin müjdesi aynı, gelen şahıs da yine aynı şahıs. Böyle olunca oradaki insanlar tabii daha fazla merak etmiş oluyorlar. Allah Resulü oradan kalkınca sahabe-i kiramdan Abdullah bin Amr, bu dört Abdullah Abadile'den bir tanesi, adamı takip etti ve ona babamla münakaşa ettim ve üç gün eve gitmemeye yemin ettim. Bu müddet içinde beni misafir edebilir misin? O zat da kabul etti. Bunun üzerine Abdullah onun evinde üç gece misafir oldu. Fakat adamın geceliğin ibadete kalktığını görmedi. Yani teheccüd, diğer efendim yatsı namazını kılıyor, yatıyor. Gece ibadetine kalkmıyor. Bu zatın hali böyle. Onun sadece yatağında sağa sola dönerken Allah-u Teala zikrettiğini, tekbir getirdiğini, vakit girince de sabah namazına kalktığını gördü. Abdullah bin Amr devam ediyor ki, ondan güzel ve hayırlı sözden başka bir şey işitmedim. Güzel konuşuyordu, hayırlı şeyler söylüyordu, Allah'ı zikrediyordu. Çok aşırı bir böyle gündüzleri, oruç, geceleri, namaz tarzında aşırı bir ibadet de görmedim diyor. Ama güzel şeyler söylüyordu. Fakat bu üç gece geçince yaptığı amelleri biraz küçümser gibi oldu. Ona, ey Allah'ın kulu, Doğrusunu söylemek gerekirse babamla benim aramda bir dargınlık ve kırgınlık falan mevcut değil. Ancak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den 3 gün üst üste şimdi cennet ehlinden biri çıkıp gelecek buyurduğunu işittik. Her üçünde de sen çıkıp geldin. Bu yüzden senin yanında kalarak amellerini görüp ben de senin gibi yapayım istedim. Ne var ki senin çok amel işlediğini görmedim. Acaba seni peygamberimizin buyurduğu mertebeye ulaştıran sebep nedir dedim. O da benim halim senin gördüğünün ibarettir dedi. Sonra dönüp gitmek üzereyken beni geri çağırdı ve tam böyle işte esas işin püf noktası dediğimiz, sırrı dediğimiz noktayı açıklayıverdi. Dedi ki benim halim ey evladım, benim halim senin gördüğün ibarettir. Ancak kalbimde herhangi bir Müslümana karşı hile yoktur. Haset yoktur, kin yoktur. Hiçbir Müslümana karşı gönlümde menfi bir duygu bulundurmam. Bir bu. Allah Teala'nın kendisine iyilikler ihsan ettiği bir kimseye de kesinlikle haset etmem. Demek ki temiz bir kalp. Zaten Allah'a iman ediyor. Sonra farz namazlarını kılıyor. Dilinden kötü bir söz dökülmüyor. Böyle kendisini hırpalamadan, yormadan güzel sözler söylüyor. Elhamdülillah, estağfurullah diyor. Güzel hayır söylüyor. Gönlü tertemiz. Dolayısıyla böyle bir insan tabii ki ne yapar? Cennete girer inşallah. Bunun üzerine Abdullah bin Amr şöyle dedi. İşte seni bu dereceye ulaştıran bizim kolay kolay başaramadığımız bu hususiyet olmalıdır dedi. Değerli dinleyenlerimiz, İslam ahlakıyla ilgili eserlerde haset hastalığının ilim ve amelle tedavi edilebileceği belirtilmektedir. Yani bu bir hastalıktır. Tıpkı maddi bedeni hastalıklar gibi her hastalığın bir tedavisi olduğu gibi hasedin tedavisi vardır şüphesiz. Bununla ilgili olarak iki çare var. Bir ilim, bir de amel. Şöyle ki ilim sayesinde kişi bu duygunun mahiyeti hakkında bilgi edinir. Mesela bir gazeliyi açıp da o da muhlikat kısmını efendim İhya Ulumuddin eserinden veya başka yine kaynaklarımızdan orada haseti, hasetin kötülüğünü, insana zararlarını bunlara okuduğumuz zaman ne yaparız? Bunun hakkında bilgi sahibi oluruz. Ne kadar kötü bir şey olduğunu öğrenmiş oluruz. Tıpkı diyelim ki maddi bir hastalığa tutulmadan önce o hastalıkla ilgili okuyup bilgi sahibi olduğumuz gibi. Amelle de haset duygusuna yol açan sebeplerin aksi istikametindeki davranışlara kendiniz zorlayarak kıskançlık temayüllerini ortadan kaldırır veya hafifletir ya da bu temayüllerin baskısından kurtulma imkanına kavuşur. Zira ayet ve hadislerin dikkat çektiği üzere haset fiilin değil kalbin niteliğidir. Dolayısıyla insan içindeki haset duygusuna rağmen düşünce ve davranışlarını bu duygunun etkisinde kalmadan dinin gerekli gördüğü ölçüler içerisinde düzenlemeye gayret etmelidir. Diğer taraftan bir yönüyle hasede benzeyen ancak dinimizde meşru sayılan bir başka duygu daha vardır ki biz buna gıpta diyoruz. Gıpta bir kişinin hayır işleyen ve iyilikte de yapan bir kişinin elindeki nimetin yok olmasını düşünmeksizin, istemeksizin aynı imkana sahip olmayı arzu etmesi demektir. Bir nevi hayırda yarışma diyebileceğimiz bu duruma Kur'an-ı Kerim ve fî zâlike fel yetenâfesil mütenâfisûn, yarışanlar onda hayırda yarışıp dursunlar ayetiyle dikkat çekmektedir. Yani bu gıptaya Kur'an-ı Kerim'deki işte festebikul hayrat, hayırlarda yarışın veya cennet nimetleri elde etmeye yarışın, iyiliklerde yarışın gibi ayet-i kerimeleri buna efendim misal, örnek ve delil olarak alabiliriz. Hadis-i şerifte de Efendimiz Aleyhisselam gerçi hadiste haset kelimesi kullanılıyor ama burada yani o mezmum olan, yasak olan haset değil, gıpta anlamında Efendimiz Aleyhisselam bu kelimeyi kullanıyor ve buyuruluyor ki bilhassa şu iki kimseye gıpta edilmelidir. Biri Allah'ın kendisine verdiği malı hak yolunda harcayıp tüketen kimse. Yani zengin bir insan, Cenab-ı Hak ikramda bulunmuş, zengin kılmış, çalışıyor, kazanıyor ama aynı zamanda Allah rızası istikametine onu harcıyor. Hem kendi istifade ediyor hem de istifade ettiriyor. Böyle güzel, cömert, zengin insanlar. Diğeri Allah'ın kendisine verdiği ilimle, Kur'an-ı Kerim ve diğer dini ilimler yer yerince hükmeden ve onu başkalarına öğreten kimse. Dolayısıyla ilim ve infak gibi hayır işlerinde gıpta edilmesini, Cenab-ı Hak bizlere efendim istiyor. Bazen de Efendimiz Aleyhisselam'ın şöyle sözleri de oluyor. Diyor ki bir insan diyor kendisi fakir olur ama cömert zengin bir insana gıpta ederek ya Rabbi ben de zengin olsaydım da şunun gibi infak etseydim diyecek olursa Allah ona niyetine göre ona ikramda bulunur diye. Menfi istikamette böyle olanlara da Cenab-ı Hak onlara da efendim böyle şeylerden sakınmayı bize emrediyor. Cenab-ı Hak inşallah bizlerin gönüllerini, kıymetli kardeşlerim, biliyoruz ki يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَارٌ اِلَّا بَنُونَ اِلَّا مَنْ تَاللّٰهِ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Kıyamet günü ancak tertemiz, bütün manevi hastalıklardan, haset gibi, şirk gibi, küfür gibi, gaflet gibi hastalıklardan arınmış tertemiz ruhlar, kalpler orada çok fayda görecekler. Dolayısıyla kalplerimizi böyle hastalıklara getirecek menfi duygulardan Cenab-ı Hakk'ın bizleri uzak tutmasını, kalbi selime erişebilmeyi ve o kalbi selimle Rabbin huzuruna varabilmeyi Cenab-ı Hak bizlere nasip eylesin diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.